Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bu haftaki Enderun sohbetlerinde sizlerle rahmetli Nurettin Topçu hocamız hakkında bir sohbet yapmayı düşünüyorum. Nurettin Topçu yakın geçmişimizde ki vefatının bu sene 43. seneyi devriyesi oluyor. Önemli isimlerden, önemli mütefekkirlerden, önemli hareket ve aksiyon insanlarından, ahlakçılardan, ahlak filozofu olarak da anılan ve bence de en önemli tarafı muallimlik, öğretmenlik olan değerli bir isim. Ben kendisini ilk defa İmam Hatip Okulu'nun 3. 4. sınıflarında yakinen tanıdım diyebilirim. Çünkü hocalarımız bize onun Taşralı adlı hikayeler kitabını tavsiye etmişti. Şüphesiz bir kısmını anlayarak ama bir kısmını anlamayarak da olsa kitabı okuduk. İbret verici hikayeler ve bu şekilde fiilen tanıştık. Kendisi 1960'da İmam Hatip Okulu'ndaki vazifesinden el çektirildiği için biz kendisine talebe olamadık. Ama bizden önceki arkadaşlarımız, abilerimiz kendisinden bu manada istifade ettiler. Bu sebeple ismi zaten bilinen, duyulan hem mektepte hem de dışarıdaki çeşitli yayın organlarında yazar olarak, konferansçı olarak bilinen bir insan idi. Kendisi Erzurumlu aslen. Babası Ahmet Efendi bir tahıl ticaretiyle meşgul olan bir zat. Annesi Eynli Fatma Hanım ve babasının İstanbul'a yerleşmesi sebebiyle 1909'da İstanbul'da Süleymaniye'de dünyaya geliyor. Nurettin Topçu'nun devrindeki bazı isimler gibi dikkat çekici bir tarafı da tahsiline, eğitimine Osmanlı Devleti'nin son devrelerinde başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında bitirmiş olması ve hem eskiyi bilen hem yeninin ne olabileceğinin farkında olan bir sentezci bir fikre sahip olması. Burada sentezci derken eski ile yeni arasındaki geçişlerde kültürümüzün, davamızın zarar görmeyeceği şekilde bir geçişle yeni bir medeniyet kurabilmenin ilk adımlarını atmaya selahiyetli olmaları manasını kastediyorum. Kendisi ilk tahsiline 1922'de Çembeltaş'ta Büyük Reşit Paşa Mektebi'nde başlamış ve orayı bitirmiş. Ve buradaki dikkat çekici hususlardan birisi, hocalarından birisi Türkçe muallimi Nafiz Bey ve bu öğrencilerin tamamına Mehmet Akif'in bazı şiirlerini ezberletiyor. Yani daha ilkokul yıllarında Mehmet Akif'le tanışıyor, Mehmet Akif'in şiirlerini ezberliyor ve bu sevgi Nurettin Topçu'ya hayatı boyunca sürecek Mehmet Akif muhabbetini, sevgisini aşılıyor ve kendi karakterinde de bazı izler, Akif'in karakterindeki bazı özelliklerin var olduğunu daha sonra fiilen kendisini tanıdığımız zamanda da görmüş oluyoruz. Bu yıllarda kendisinin yine küçük bir sandıkta kitap ve gazete biriktirmeye başladığını görüyoruz ki bu da kitaba, okumaya, ilme, öğrenmeye merakın bir neticesidir. Orta öğrenimine Vefa İdadisi'nde devam ediyor. Ama birinci sınıftayken babasını da kaybediyor. Lise tahsilini 1928'de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olarak tamamlıyor ve bu sırada felsefeye fikren meylediyor, yöneliyor. Avrupa'ya öğrenim görmek amacıyla eleman seçen imtihana giriyor ve kazanarak aralarında devrin daha sonra önemli isimlerinden olacak Vehbi Erarp, Ziya Somar, Enver Ziya Karal gibi isimlerin de bulunduğu bir grup öğrenciyle beraber Fransa'ya gidiyor. Fransa'da önce bir lisede dilini geliştiriyor, Fransızcasını geliştiriyor ve orada aksiyon hareket felsefesinin kurucusu sayılan Maurice Blondel'i tanıyor ve daha sonra o lisenin fakültesine devam ediyor. Daha sonra da Strasbourg Üniversitesi'ne geçerek orada felsefe eğitimi görüyor. Bu eğitiminde sertifikalarına sonradan baktığımızda şu konularda kendisini de yetiştirdiğini görüyoruz ki onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ahlak kurslarını tamamlıyor, sanat tarihi kurslarını, lisansını tamamlıyor. Sertifikaları arasında ruhiyat, bediiyat, umumi felsefe ve mantık, muasır sanat tarihi, içtimaiyat ve ahlak, ilk çağ sanat ve arkeolojisi gibi alanlar da var. Yani hem fikri, hem sanat bakımından, hem tarihi, hem felsefi bir kuvvetli altyapıya sahip oluyor. Kendisinden önce Paris'e gelen Ali Fuat Başgil, Remzi Oğuz Arık, Ziyaettin Faruk Fındıkoğlu, efendim Samet Ağoğlu, Ömer Lütfi Barkan, Besim Darkot, Adnan Adıvar gibi isimlerle de orada tanışıyor, dostluklar kuruyor ki bu isimlerin hepsi daha sonra Türkiye üniversitelerinde önemli hizmetler yapmış insanlardır. Kendisinin daha sonraki yıllarda Remzi Oğuz ve Ziyaettin Fahri ile de irtibatının devam ettiğini görüyoruz. Hatta Ali Fuat Başgil ile birlikte de çalışıyorlar. Talebeliği ve doktorası esnasında Louis Massignon'la da tanışmış, ona Türkçe dersi vermiş. Böylece onun eliyle biraz da o hocası Blondel'in etkisiyle mistik konularla ilgilenmeye başlıyor ve tabii İslam tasavvufuna, vahdet-i vücut felsefesine doğru okumalar yapıyor. Hallacı Mansur'u tanıyor, Yunus Emre'yi ve Celaleddin Rumi'nin eserlerini okuyor ve tezinde de İsyan Ahlakı adıyla Türkçe'ye tercüme edilen tezinde de bu konularla ilgili fikirleri de mevcuttur. Netice itibariyle Sorbonne Üniversitesi'nde tezini savunuyor, üstün başarıyla kabul ediliyor 1934 yılında. Başarılı öğrencilerin isteklerini yerine getirerek onları mükafatlandıran bir sistem varmış üniversitede. O sisteme göre idare Topçu Hoca'ya ne arzu ediyorsun diyorlar. O da Türk bayrağının üniversite gönderine çekilmesini istiyor. Bu da onun milli eğilimini, milliyetçi tarafını, daha sonra içinde bulunacağı Milliyetçiler Derneği düşüncesini, fikriyatını ırkçılıktan uzak olmak kaydıyla daha o yıllarda sahip olduğunu bize gösteriyor. Netice itibariyle böyle bir tahsilden sonra Nurettin Topçu, doktorasını Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde yapan felsefe ve ahlak felsefesi çalışan ilk öğrenci olarak yetişmiş bir isim olarak Avrupa macerasını tamamlıyor. Burada şunu hatırlamakta fayda var. İslam dünyasından Avrupa'ya giden öğrencilerin çoğu oralardaki hocaları tarafından kendi ülkelerine ve kendi ülkelerindeki meselelerle yönelik çalışmalar yaptırılırken Nurettin Topçu Batı felsefesi üzerinde çalışmak suretiyle bir farklılık ortaya koyuyor. Tezini tamamladıktan sonra hocasının Fransa'da kalarak çalışmaları üniversitede sürdürmesi teklifine karşı çıkıyor ve 1934 yılında Türkiye'ye dönüyor. Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak göreve başlıyor. Bu arada Hüseyin Avni Ulaş'ın kızı Fethiye Hanım'la ikili sürecek bir evlilik yapıyor. Enteresan bir şeydi. Nurettin Topçu'nun karakterini de çok güzel ortaya koyar bu. Galatasaray Lisesi müdürü Behçet Güçer bazı öğrencilere geçer not vermesini isteyince bunu kabul etmiyor ve bu sebeple düğün günü İzmir Lisesi felsefe öğretmenliğine tayin ediliyor. Yani sürgüne gönderiliyor ve bir müddet İzmir'de yaşıyor ve tabii İzmir onun Hareket Dergisi'ni ilk çıkardığı yer oluyor ki Hareket Dergisi'nin hem Nurettin Topçu'nun hayatında hem devrin neşriyatı arasında çok önemli bir yeri vardır. Hatta son yıllara kadar devam ettiği son yıllara kadar Hareket Dergisi Türk fikir, kültür, sanat ve edebiyat hayatında da önemli bir yer sahibi olmuştur. Benim dikkatimi hep şu çekmiştir. O devirde fikir adamları, saltanat adamları, ilim adamları hep dergiler çıkararak o dergilerde fikirlerini yazıyorlar. O dergilerde insanlar yetiştiriyorlar. Mesela Hareket Dergisi'nde hemen benim hatırıma gelen bizim Mustafa Kutlu, Allah selamet versin, bir hikayeci olarak Hareket Dergisi'nde yetişmiş insanlardandır. İsmail Kara abisi Mustafa Kara aynı şekilde Hareket kadrosundan yetişmiş insanlardandır. Efendim Emin Işık hocamız rahmetli, bize Nurettin Topçu'yu tanıtan ve sevdiren, o da orada yazı yazan insanlardandır. Yani Necip Fazıl için Büyük Doğu nasıl bir hizmet yaptıysa insan yetiştirmekte, fikirlerini ortaya koymakta, Hareket Dergisi de daha farklı bir çizgide Nurettin Topçu'nun başkanlığında ve yetiştirdiği kişilerin devam ettirmesiyle, sürdürmesiyle ki bu arada Ezel Elverdi abiyi de bu vesileyle anmak lazım, hizmetler ediyor. Neticede derginin 4. sayısında yayımlanan ve Cumhuriyeti kuran kadroyu eleştirdiği ileri sürülen Çalcılar yazısından dolayı tekrar İstanbul'a Vefa Lisesi'ne felsefe öğretmenliğine naklediliyor. Yani bu da bir sürgün. Burada 4 yıl çalıştıktan sonra Denizli Lisesi'ne gidiyor ve hocanın hayatı bu şekilde çeşitli yerlerde öğretmenliklerle devam ediyor. Bu esnada 1945'te Nakşi Şeyhi Abdülaziz Efendi'ye intisap ediyor. Onun bu intisabıyla ilgili olarak şunlar söylenebilir. Kendisi tasavvufu tezi dolayısıyla, oradaki hocaları dolayısıyla tanımış ama bu tasavvufun fiilen ne olabileceğini kendi nefsinde yaşayarak öğrenmek suretiyle bu intisap gerçekleşmiştir diye düşünüyoruz. İslam tasavvufunu yerinde ve birebir tanımak, anlamak suretiyle bilgisini geliştirmek durumunda olduğu için bunu yapıyor. Bu arada Nurettin Topçu'nun Milliyetçiler Derneği'ndeki gençlere neden Hazreti Mevlana ile, neden Hazreti Yunus'la ilgili programlar yaptırdığının da manası yahut alt arkasındaki saik ortaya çıkıyor. Çünkü Milliyetçiler Derneği mesela 1969 yılında Yunus Emre ile ilgili bir ilahi, Yunus ilahilerinden derlenen bir program yapmıştı. 1970 yılında ve daha sonraki yıllarda da Mevlana ile ilgili programlar yapmış ve ilk defa Konya dışında Mevlevi ayinlerini okumuştu. Bu fikir derneğe nereden geldiğini net olarak bilmemekle birlikte Nurettin Topçu'nun bu konulardaki yaklaşımının dernekteki büyüklerin üzerindeki etkisi olarak bunu bugün yorumluyorum ki bence bunun doğru olması gerekiyor ve o programlar dolayısıyla da pek çok genç, pek çok insan buna, bu alanlara yöneldi. Hatırlıyorum 1970 yılında yaptığımız Hazreti Mevlana programında konuşmacı Mahir İz hocamız idi. Geçen programda sizlere tanıttığımız ve onu dinlemeye gelenler arasında Nurettin Topçu hocamız da vardı. Ve Mahir Bey konuşmasının başında, efendim bu konuda ben sizlere söz söyleyecek yetkiye sahip değilim çünkü burada Nurettin Topçu beyefendi var diye böyle kürsüden eğilip elini uzatarak Nurettin Topçu'yu işaret ediyor. Halil Can beyefendi var diyor. Kemal Edip beyefendi var diyor. Bu ifadeler hocamın vurgularıyla hala kulağımdadır. Bu da bu zevatın birbirini dinlediğini, birbirine değer verdiğini de gösteriyor. Netice itibariyle 1944'te İstanbul Erkek Lisesi'ne nakliyle 10 yıllık sürgün hayatını bitiriyor ve bu arada Bergson'la ilgili doçentlik çalışmasını hazırlıyor. Ama İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kurulları kendisini kadroya almıyorlar. Nurettin Topçu'nun şöyle bir özelliği var. Durmadan çalışan, okuyup yazan, kendini geliştirmeye meraklı olması ve eline aldığı bir konunun sonuna kadar incelenmesini, yani sonuna kadar gitmesiyle tanınan bir şahsiyeti var. İmam Hatip Okulu'ndaki hocalığı sırasında Celal Hoca'dan, Celalettin Ökten'den ve daha önce de sonra da bunlar devam etmiştir. İslami ilimler öğreniyor. İslam tarihi, kelam ve felsefe konularında faydalanıyor ve İmam Hatip Okulları'nın açılışında da bu sebeple Celal Hoca ile beraber programların hazırlanmasında emek veriyor. Nihayet 1974'te yaş haddinden emekli oluyor. Kısa süren bir hastalıktan sonra 9 Temmuz'da vefat ediyor. 10 Temmuz 1975'te Fatih Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Kabristanı'na devam ediyor. Bu sohbetimizin bu bölümünü Emin Işık hocamızdan dinlediğimiz bir nükteyle, hatta ibret verici bir hadiseyle onun naklettiği kapamak istiyorum. Emin Hoca Nurettin Topçu Bey'i hastanede ziyaret ediyor. Artık hastalığı ilerlemiş, geri dönüşü yok. Kendisini teselli etmek maksadıyla diyor ki, hocam inşallah üzülmeyiniz, yakında şifa bulacaksınız, kalkacaksınız, yeni eserler hazırlayacaksınız, yeni konferanslar vereceksiniz, gençler sizi dinleyecek, kitaplarınızı okuyacak dediğinde rahmetli Nurettin Topçu hocamız hafif bir sezle, hastalığın kendisinde meydana getirdiği yorgunluğun da etkisiyle şöyle diyor. Yunus ve Mevlana gibi büyüklerini okumayan, tanımayan bir millet benim yazdıklarımı okur mu? Okusa ne olur? Netice itibariyle hayatının bir muallim, bir fikir adamı olarak bir ibadet vecdiyle yaşadığını bildiğimiz büyük bir insanın hayatı böylece noktalanmış oluyor. Aziz dinleyicilerimiz, Enderun sohbetimizin bu bölümünde Nurettin Topçu'nun eserleri ve fikirleri üzerinde biraz durmak istiyorum. Kendisi birbirinden değerli eserler bıraktı. Bunları ders kitapları, felsefi ve ilmi eserler, fikri ve edebi eserler olarak gruplandırmak mümkündür. Eserlerinin çoğu sağlığında yayınlanmıştır ve biz o eserleri, yani İmam Hatip Okulu'ndaki yıllarımızda, efendim yüksek semestrinde talep olduğumuz yıllarda çok okumuşuzdur. Ben en çok Yarınki Türkiye'yi okuduğumu ve Marif Davamız isimli eserini hatta bir iki kere okuduğumu hatırlıyorum. Çoğu basılmış 1997-2005 yılları arasında dergilerde kalmış yazılarıyla birlikte, makaleleriyle birlikte İsmail Kara'yla Ezel Erverdi tarafından tekrar yayına hazırlanmış 21 kitaplık bir külliyat halinde dergah yayınları arasında basılmıştır. Bu basım Nurettin Topçu'nun eserlerinin daha önceki baskılarıyla, daha sonra onlara ilave edilen makaleleri, birleştirilen kitapları konusunda da daha derli toplu bir yayın olarak dikkati çekmektedir. Onun eserlerinin arasında efendim İsyan Ahlakı adıyla Türkçe'ye kendisinin de tercüme ettiği doktora tezi önemli bir yeri vardır. Bunun üzerinde hatta felsefecilerin, ahlakçıların ayrıca konuşmaya değecek bir program yapılacak kadar önemli bir eser olduğuna burada işaret etmekle devam edelim. Diğer önemli eserlerinden bahsedelim. Garbın İlim Zihniyeti ve Ahlak Görüşü. Yine bir başka eseri Mehmet Akif. Bu eser mesela Akif hakkında okunması gerekli eserlerden biridir. Efendim Türkiye'nin Marif Davası, biraz önce okuduğumu söylediğim bir eserdir. Ahlak Nizamı çok önemli bir eserdir. Yarınki Türkiye yine aynı şekilde okunması gereken eserlerden. Var Olmak adlı eseri de mutlaka okunması gereken bir kitaptır. Bergson doçentlik çalışması, tezi, o da önemli bir eserdir. İradenin Davası, yani bütün eserlerini saymaktır ama okunması gereken eserlerdendir. İslam ve İnsan, Devlet ve Demokrasi, Mevlana ve Tasavvuf, Milliyetçiliğimizin Esasları gibi eserler onun önemli eserleridir. Ders kitaplarından da bahsetmek gerekir. Hoca iyi bir muallim olduğu için. Mesela ben şunu hatırlıyorum. Onun ilk yazdığı ders kitabı da sosyoloji kitabıdır. Yunan Okulu'nda sosyoloji ve felsefe derslerini okurken yine zannediyorum Ünlüçük hocamız onun sosyoloji kitabını mutlaka alın ve okuyun demişti. Sahaflardan 1948 yılında basılmış nüshasını bularak okuduğumu hatırlıyorum. Çünkü sosyoloji, toplumla ilgili bilgiler bizim de hitap edeceğimiz zümre toplum olduğu için mutlaka okuyun demişti. Okumuştum. Sosyoloji, sonra 49'da psikoloji, daha sonra felsefe, daha sonra mantık, daha sonra ahlak. Emin Işık'la birlikte ahlak kitapları liseler için hazırlamıştı. Ve böylece de ders kitapları da sayısı efendim söyleyeyim 6-7 buluyor. Edebi eserlerine gelince de daha önce söylediğim Taşralı'yı okumuştum. Reha adlı romanı da vardır. Burada şunu söyleyeyim, yani fikir adamları okunması daha kolay olduğu için mi yoksa fikirlerini daha rahat aktarabilecekleri, daha geniş kitlelere aktarabilecekleri bir alan olduğu için mi edebiyattan da uzak durmamışlardır. Böylece fikirlerini aktarma vasıtası olarak bu alana da yönelmişlerdir. Bunlardan bazıları şiire de yönelmiştir ama Nurettin Topçu'nun bir hikaye kitabıyla bir de Reha adlı bir romanı olduğunu biliyoruz. Bir de broşürler kaleme almışlardır. Bu broşürler kaleme almaları meselesi de Osmanlı münevverlerinde de çok görüyoruz. Herhangi bir konu hakkında söylenmesi gereken bir fikri olan kişi mutlaka 10 sayfa, 15 sayfa hacmi ne olursa olsun 40-50 sayfa o konuda düşüncelerini kaleme alıyor. Kendi parasını vererek bastırıyor ve hatta dağıtıyor. Bu manada Osmanlıca risaleler de çok önemlidir. Nitekim İslam Ansiklopedisi'nin kütüphanesinde Osmanlıca risaleler bölümünde okuyuculara internet üzerinden açılan kaç bin risale olduğunu da biliyorum ki risale sahaflar arasında risale toplamak, efendim eski kitap merakları arasında risale toplayarak bunları değerlendirmek de ayrı bir alan idi. Topçu'nun da böyle risaleleri de var. İnkılap ve İrtica, Çanakkale, Din ile Kinin Mücadelesi, Milliyetçiler Derneği'nin kapatılması dolayısıyla Son Hadiseler ve Biz diye yazdığı yazılar var. Nurettin Topçu devrin bütün yayın organlarında Hareket başta olmak üzere yazı yazmıştır. Bu da yine o devirdeki hocalarımıza çok gördüğümüz bir özelliktir. Fikirlerini mutlaka yazarak daha geniş kitlelere ulaştırma yolunu tutuyorlar. Bu bahsi Nurettin Topçu'nun Nizam Ahmet ve Osman Asyalı takma adlarını kullanarak yazılar yazdığını söylemek suretiyle tamamlayalım. Efendim, Nurettin Topçu'nun benim üzerimde çok etkili olmuş kitaplarından birisi Marif Davamızdır. Bu eserde marifi meydana getiren dört ana unsuru ki onlar ders, talebe, muallim ve öğretim yeri olan mektep. Dikkat buyurun, bugün mektep yok, okul var. Halbuki mektep kavramı biraz daha farklı bir kavram. Bakın bu eserde dört tane ana unsurdan bahsediyor. Ders, yani ders programı, derslerin muhtevaları. Sonra talebe, sonra muallim ve sonra bu işin yapıldığı yer mektep. Bu dört unsur, mektep denen içtimai müessesenin dört duvarı gibidir, diyor hocamız. Bu dört duvarın hepsinin de sağlam oluşu ile mektep ve maarif ayakta durur diye ilave ediyor. Dersi ezbercilik ve nakilcilikten ibaret olan, muallimi her meslekten alınan, talebesi hayatın her sahasına benliğini dağıtmış ve şehirlerinde kendi çocuklarına mahsus bir hayat sahası ayırmamış bir cemiyet içinde henüz mektebin çehresi bile çizilmemiş olunca orada gerçekten bir mektep, millet mektebi var denilebilir mi diye soruyor. Derslere gelince ders hakikatlerin araştırılmasıdır. Teknik ancak ilimlerin tatbikatı olsun diye ve onlardan sonra ele alınır. Talebe hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır. Bakın tekrar ediyorum. Talebe hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır. Gayesi manevi olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır. Mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değildir diyerek bu dört unsur hakkında bize çok net ve bugünkü problemimize de cevap olacak, sıkıntılarımıza da cevap olacak özelliklerden bahsediyor. Ona göre marif yalnız mektepte okutmak ve okuyanlara bir takım bilgiler vermek değildir. O, bir milletin bütün halinde düşünme ve yaratıcılık sahasında seferber edilmesidir. Marif dinleyerek bir yine ölçü koyuyor. Beni etkileyen tariflerinden birisi de muallimlik hakkındaki düşünceleridir, tanımlarıdır diyebiliriz. Kendisi diyor ki, muallim toplumun şekillenmesinde ve ilerlemesinde oldukça önemli bir görev üstlenen kişidir. Bireylerin kişisel olarak yetişmesinde de, toplumların eğitilmesinde de öğretmenler son derece etkileyici kişilerdir. Öğretmenler hakkında söylediği şu sözler de çok dikkat çekicidir. Tahammülsüzlüğün şikayetinin başladığı yerde muallimlik davası biter. Muallim daima muvaffakiyetsizliğinin zaaflarının sebebini arayarak kendini düzeltmeye çalışmalıdır. Gandhi talebelerinde hata görürse bunun sebebinin nefsindeki kifayetsizlik olduğunu kabul ederek oruç tutuyormuş. Bunu naklediyor Nurettin Topçu bize. Muallim de diyor, kaderinin karşısına çıkardığı engellerle mücadele ederken sonuna kadar nefsinden fedakarlık yapmayı göze alabilen cesur bir insandır diyor. Tabii günümüzdeki muallimler yahut öğretmenlerle Nurettin Topçu'nun vasıflandığı öğretmenler arasında bir en azından uçurumun olduğunu söylemek mümkündür. Onun öğretmenlik hakkındaki tanımlarından bir diğeri de şudur. Muallimlik sevgi işidir, ruh sevgisidir. Ruhun ulvi olan isteklerine nefsinden her şeyi feda eden, sevginin ferdi ulaştırdığı örnek insan mertebesidir. Yani üsve-i hasene olacak muallim dediğimiz kişi ve işini aşkla, sevgiyle yapacak ve fedakar olacak. Muallim hepimizin her an muhtaç olduğu bir doktordur. İman ve anlayış vasıtaları ile bizi tedavi eder, ruhlarımıza sunar ve hakikat aleminden haberler verir. Muallim insan olan varlığımızı alır, ona sonsuzluk dünyası olan ruhi hayat istasyonlarında yol alacak kudretin ve değerlerin aşısını yapar. Ruhumuza aşılar yapan doktorlar olarak muallim, ruh dünyamızın hem duygu, hem bilgi, hem de irade bölgelerinde tedavisini ve aşılarını yapmaya mecburdur. Şayet bunlardan bir kısmı ihmal edilirse, ruhi yapı buhran içinde kalır, sayıklar ve kendine gelemez. Duygular sahasında eğitim en küçük yaşta başlayacaktır. kalbe yapılacak ilk aşı da merhamet aşısıdır. Sonra hem cinsini sevmek ve sevdiği için aldatmamak, ihmal etmemek aşıları yapılır. Toplum sevgisi, millet sevgisi, cemiyet sevgisi bu şekilde teşekkül eder diyor. Nurettin Topçu'nun bu muallim hakkındaki görüşlerinden sonra kendisinin hakikaten iyi bir muallim olduğunu tekrarlayarak hem mekteplerde hocalığı esnasında hem Hareket Dergisi'nde hem diğer gazetelerde yazdığı yazılarla iyi bir muallim olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? O bunlarla da yetinmeyerek evinde, Türk Kültür Ocağı'nda, Milliyetçiler Derneği'nde ve Hareket Dergisi'nin mekanlarında sohbet meclisleri kurarak onları devam ettirmiştir. Fikri ve siyasi faaliyetlerini Türk Kültür Ocağı ve Milliyetçiler Derneği'nde sürdürmüştür. Bakın Milliyetçiler Derneği'ne vefatından önce hocamıza biz Milliyetçiler Derneği olarak her bayramda gider, ziyaret eder, duasını alır, fikirlerinden istifade ederdik. Bir seferde kendisi epey yaşlı, daha doğrusu rahatsızlığının oldukça ilerlediği bir safhada bir akşam derneğe gelmişti. Ve dernekte kendisine çeşitli sorular sorarak cevaplar almak istiyorduk. Fakat o kadar çok soru soruldu ki hocamız bunların hepsine ayrı ayrı cevap vermek yerine herkesi dinledikten sonra bize şunu söyledi ve çok şaşırmıştık. Arkadaşlar camiye, cemaate ve namaza devam ediniz. Halbuki biz kendisinden sorduğumuz fikri ve siyasi meselelere kadar geniş bir yelpazede sorduğumuz her soruya ayrı ayrı cevap vermesini beklerken kendisi bize camiye, cemaate ve namaza devam ediniz, namazınızı aksatmayınız demek suretiyle çok net bilgiler verdi yahut cevap verdi diyelim. Bu suretle de biz hatta arkadaşlarla kendi aramızda şöyle düşünmüştük. O yıllarda yahut daha önceki yıllarda Şevket Eygi bugün gazetesinde cemaatle sabah namazları kılınma kampanyası diye bir şey başlatmıştı. O kampanya zannediyorum hafiflemişti. Hocamız yeniden böyle bir şeyi neden söylemek ihtiyacını, bu tavsiyede bulunmak ihtiyacını duydu diye düşündüğümüzü hatırlıyorum. Yani aramızda bir arkadaşımız dedi ki arkadaşlar bu bize hocamızın şahsen namazlarınıza dikkat edin, camiden, cemaatten ve huzur-u ilahiden ayrılmayın konusundaki tavsiyeleridir. Dolayısıyla bu tavsiyeleri de yerine getirmek icap eder diye yorumlamıştı. Evet, aramızda namazıyla arası biraz şeker renk olan arkadaşlarından bulunduğu bir devrede bu tavsiye bizi yeniden camiye, cemaate ve huzur-u ilahiye yönelten mühim bir hadise olmuştu. Yani o sohbetten benim hatırımda net olarak kalan buydu ve ondan sonra ne zaman okunursa, dernek zaten Atık Ali Paşa Medresesi'ndeydi, ne zaman ezan okunursa hemen kalkıp kapıyı kapatıp uzun bir müddet hatta camiye, cemaate, Atık Ali Paşa Camii'ne Çembertaş'taki gitmek suretiyle hocamızın tavsiyesini yerine getirdiğimizi söylemeliyim. Efendim bu konu, yani Nurettin Topçu hakkında konuşmak epey programı alacak genişlikte bir konudur. Bugünkü programımızın ben sonunda İsmail Kara'yla yapılan bir röportajda ki İsmail Kara hem Nurettin Topçu hakkında çalışmaları olan hem onun yetiştirdiği, onun ocağında yetişmiş pişmiş ve bugün onun yerine aday olmaya yönelen bir arkadaşımız olduğu için ona sorulmuş bir sorudan şu cümleleri aktararak sohbeti tamamlamak istiyorum. Röportajı yapan kişi diyor ki yeni okumaya başlayacak gençler nereden topçunun hangi eserlerini okumaktan başlamalıdır sizce? Benim diyor düşüncelerime bakacak olursanız, ben gençlere var olmakla başlayabilirler diyorum. Bu kitap hem hocanın düşünce dünyasını hem de deneme üslubunu vermesi bakımından iyi bir başlangıç olabilir. İkinci kitap Kültür ve Medeniyet'tir. Onun ardından Türkiye'nin Marif Davası veya Yarınki Türkiye okunmalıdır. Sonra İradenin Davası, İslam ve İnsan, sonra da İsyan Ahlakı okunur. Ama genç arkadaşlara bir tavsiyem daha var. Bir defa okuma ile yetinmesinler derim. Birkaç yıl aradan sonra tekrar dönsünler ve tekrar okusunlar. Çünkü büyük müellifler her okuyuşta seviye yükselerek yeniden keşfedilebilir ve anlaşılabilir. Aziz dinleyicilerimiz, sizleri bu tavsiyeyle ve Nurettin Topçu okumalarıyla baş başa bırakarak bu programımıza da son veriyoruz. Hayırlı akşamlar efendim.